bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Çakal Frederick Forsyth E Yayınları 1. baskı Mart 1972. Özgün adı Day of the Jackal. Türkçesi Sermet Buza. Filyos Stüdyosu da 6 nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Aralık 2005. Okuyan Levent Filyos. Frederick Forsyth genç bir İngiliz gazetecisidir. Uzun zaman Fransa'da çalışmıştır. Ama adı Çakal yayınlanana kadar pek duyulmamıştır. Yazar bu kitapta gerçekliği tartışılmayacak ama yetkililerce de asla onaylanmayacak bir olayı anlatıyor. General de Gaulle'e düzenlenen bir suikastı. İngiltere, Fransa ve Amerika'da bir yılı aşkın süre en çok satan kitaplar listesinde kalan Çakal, bütün bir ülke polisinin peşine takıldığı eli tüfekli bir kiralık katilin hikayesini anlatıyor. Soluk soluğa okunacak, unutulmayacak bir kitap. Birinci bölüm. Bir suikastın anatomisi. 1. Mart sabahları saatin 6.30'unda Paris soğuk olur. Hele bir adam kurşuna dizilmek üzere ise bu soğuk daha bir yakıcıdır sanki. 11 Mart 1963 sabahı o saatte Ivry Kalesi'nin ana avlusunda buz tutmuş toprağa gömülü kazığa sırtını veren Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir yarbay, elleri arkadan bağlanırken inanmazlığın yavaş yavaş silindiği gözlerle 20 metre ötesinde duran ceza mangasına bakıyordu. Gerilimin hafiften azaldığını gösteren ayak hışırtıları duyuldu. Bu arada da bez parçası yarbay Jean-Marie Bastientier'in gözüne bağlanıp gün ışığını ondan bir daha görmemek üzere gizledi. Askerler tüfeklerini omuzlarken mekanizmaların sesine acınacak bir şekilde katılan papazın mırıltısı işitiliyordu. Duvarların ötesinde şehrin merkezine doğru giden daha küçük bir taşıtın yolunu kestiği Berlier marka kamyon gürültüyle korna çaldı. Dağılmadan önce kornanın yankısı mangaya komuta eden subayın nişan al emrini boğdu. Tüfek sesleri ürken bir güvercin sürüsünü dağıtması dışında uyanmakta olan şehirde en ufak bir kıpırtı yaratmadı. Birkaç saniye sonraki tek patlamada subayını ölüm mahkumunun beynine sıktığı kurşun duvarların ötesinde yeni artmaya başlayan taşıt gürültülerinde yitti. Fransa devlet başkanını vurmaya kalkan gizli ordu OAS'ye bağlı katillerin başındaki bu subayın ölümünün devlet başkanına yönelen bütün yeni girişimleri önlemesi gerekirdi. Oysa kaderin garip bir cilvesiyle bu ölüm bir başlangıç oldu. Bu işleyişi anlamak için söz konusu Mart sabahı Paris dışındaki askeri cezaevi avlusunda yalnızca iplerin ayakta tuttuğu bu cansız gövdenin neden kurşunlarla delik deşik edildiğini açıklamak gerekir. Güneş sonunda sarayın duvarı ardında kaybolmuştu. Gölgeler avluda uzuyor, rahatlatıcı bir serinlik getiriyordu. Bu kavurucu yaz günü akşamın saat 7'sinde bile ısı 25 dereceydi. Sıcaktan boğulan şehrin bir ucundan öbürüne, somurtuk karılarıyla şamatacı çocuklarını arabalara ya da trenlere dolduran Parisliler, hafta sonu tatilini geçirmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Paris yakınında bekleyen birkaç adamın devlet başkanı Charles de Gaulle'in ölmesi gerektiğine karar verdiği 22 Ağustos 1962 günüydü bu. Şehir halkının boğucu sıcaktan kaçıp doğaya, ırmaklarla denizlerin kıyılarına sığınmaya hazırlandığı sıra Elize Sarayı'nın görkemli cephesinin ardında Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyordu. Sabırsızlıkla beklenen gölgenin sonunda kapladığı şeref avlusunun kurşuni çakıllarında birbiri ardına dizilmiş 16 siyah Dies, dipnot Citroen otomobillerinin en lüks modeli, avlunun 1/4'ünü dolduran bir yarımay meydana getiriyordu. Gölgenin ilk eriştiği batıya bakan duvarın dibine sığınmış bulunan şoförler havadan sudan konuşuyorlardı. Tartışmaların alışılmamış uzunluğuna sövmeye başlamışlardı ki 7.30'a doğru görevinin gerektirdiği sırmalarla madalyaları kuşanmış bir hademe, 6 basamağın tepesinde camlı kapıda göründü ve muhafızlara işaret etti. Şoförler hemen izmaritleri atıp ayaklarının ucuyla ezdiler. Güvenlik örgütü görevlileri ve muhafızlar avlu kapısının yanındaki kulübelerinde kaskatı kesildiler. Kalın çelik parmaklıklı kapılar açıldı. İlk bakan grubu kapıların ardında belirdiğinde şoförler çoktan arabalarının direksiyonuna geçmişlerdi. Hademe kapıları açtı, bakanlar gülümseyip birbirlerine iyi hafta sonu tatilleri dileyerek basamakları indiler. Diyesler sırayla basamakların dibinde duruyor, hademe eğilerek kapıyı açıyor, bakan arka koltuğa yerleşiyor ve yol boyu muhafızların selamladığı araba avluyu geçip Faubourg Saint-Honoré'ye sapıyordu. 10 dakika sonra avluda iki siyah Diyes kalmıştı. Onlar da yavaş yavaş merdivenin dibine yaklaştılar. İlkinin ön çamurluğunun üzerinde devlet başkanlığı forsu dalgalanıyordu. Sürücüsü Satori'deki Ulusal Jandarma Birlikleri kampından gelen polis şoförü Francis Malloy'du. Sağlam sinirleri, reflekslerindeki çabukluk ve işinde usta oluşu De Gaulle'ün özel şoförlüğüne atanmasını sağlamıştı. Arkadaki ikinci Diyes de yine Satori'den bir jandarma tarafından kullanılıyordu. Saat 7.45'te camlı kapıların ardında yeniden bir grup göründük. Avludakiler gene değiştirdiler duruşlarını. Her zamanki gibi koyu gri bir kruvaze elbise giymiş, yine koyu renk bir kravat takmış olan Charles de Gaulle camın ardında belirdi. Geçerliliği pek kalmamış denebilecek bir kibarlıkla yana çekilip Madame de Gaulle'e yol verdi. Ardından koluna girip basamakları inmesine yardım etti. Madame de Gaulle ilk arabanın sol kapısından arkaya bindi. General de sağdan geçip yanına yerleşti. O sıralar Fransız ordusu zırhlı birlikler kurmay başkanı olan damatları Albay Alain de Boulasso iki kapının da iyice kapanıp kapanmadığına baktı ve Maron'un yanına oturdu. Başkan ve karısıyla birlikte merdiveni inen memur topluluğundan iki kişi de arkadaki arabaya geçtiler. Cezayir asıllı güçlü özel muhafız Henri Jode şoförün yanına oturdu. Sol koltuğun altına yerleştirdiği ağır tabancasını biraz gevşetti ve arkasına yaslandı. O andan sonra bakışı durmadan öndeki arabayı değil, hızla iki yanından gelip geçen kaldırımlarla yol kavşaklarını gözetleyecekti. Avluda kalacak olan güvenlik örgütü görevlilerinden birine son olarak bir şeyler söyleyen ikinci kişi de tek başına arabanın arkasına oturdu. Başkanın güvenlik örgütü şefi Komiser Jean Ducray'dı bu. Batıdaki duvarın dibinde bekleyen beyaz miğferli iki motosikletli motorları çalıştırıp ağır ağır ilerlemeye koyuldular. Avlu kapısına varmadan önce birbirlerinden 3 metre arayla durdular. Omuzlarının üstünden geriye bir göz attılar. Önce Maro harekete geçti. Arabayı demir kapıya doğru çevirip iki motosikletin ardında durdu. İkinci araba da aynı hareketi tekrarladı. Saat 8:10 vardı. Yeniden çelik parmaklıklı kapı açıldı. Küçük kafile esas duruştaki memurların önünden geçip sen onu oraya çıktı. Kafile yolun sonuna vardığında Marigny Caddesi'ne saptı. Kestane ağaçlarının altında küçük motosikletinin seresinde oturan beyaz miğferli bir genç, kafilinin 20 metre kadar uzaklaşmasını bekledikten sonra ardından hareket etti. Ağustos ayında bir hafta sonu için trafik olağandı. Başkanın hareketi de önceden bildirilmemişti. Sadece canavar düdükleri görevli trafik polislerine kafilinin yaklaştığını haber veriyordu. Polisler deli gibi düdük çalıp öteki taşıtları durduruyorlardı. İyice gölgelik caddede kafile hızlandı. Clemenceau alanına çıktı ve 3. Alexander Köprüsü'ne doğru yoluna devam etti. Resmi arabaların ardına takılan küçük motosiklet güçlük çekmeden onları izliyordu. Köprüden sonra Maro, General Gallieni Caddesi'nde daha sonra da Invalide Bulvarı'nda motosikletlileri izledi. Bu noktaya vardığında küçük motosikletli öğrenmek istediğini öğrenmiş, başkanlık kafilesinin Paris'ten çıkmak için izleyeceği yolu anlamıştı. Invalide Bulvarı ile Varen Sokağı'nın kesiştiği yerde yavaşladı. En yakın kahveye yönelmek üzere döndü. Kahvede tezgaha yaklaşan motosikletli bir telefon jetonu aldı, dipteki kulübeye girdi ve bir numara çevirdi. Başkanın o akşam ölmesi gerektiğine karar veren adam, Medon'daki bir kahvede bekliyordu. Hava ordusu subaylarından, Hava Bakanlığı'nda görevli, evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki Yarbay Jean-Marie Bastien-Thierry'di. Görünüşte rejime sadık olan bu adam Cezayir'i milliyetçi Cezayirlilere bırakmakla hem ülkesine hem de kendisini iktidara getiren adamlara ihanet etmiş saydığı Charles de Gaulle büyük bir kin besliyordu. O çağda aynı görüşü paylaşan birkaç bin kişiydiler ama ancak bir avuç gözü dönük General de Gaulle'ü öldürmeye ve bu fırsattan yararlanıp hükümetini devirmeye and içmiş bulunan gizli orduda görevliydi. Telefonla arandığı bildirildiğinde birasını yudumluyordu ufak ufak. Barmen telefonu ona geçirdi, sonra gidip tezgahın öbür ucundaki televizyonun sesini kıstı. Bastien Thierry birkaç saniye süreyle dinledi. "Çok iyi, teşekkür ederim." diye mırıldandı ve telefonu kapattı. Bira parasını peşin ödemişti. Bardan çıktı, kaldırımın üzerinde durdu. Koltuğunun altındaki gazeteyi özenle iki kere açtı ve yeniden kıvırdı. Yolun öbür yanında genç bir kadın birinci kattaki dairesinin dantel perdesini bıraktı ve odanın içinde bekleyen 12 kişiye döndü. İki numaralı yol dedi. Mesleklerinde daha yeni olan 5 genç elleriyle oynamayı bırakıp ayağa fırladılar. Daha tecrübeli olan öteki 7'si onlar gibi sinirlendiklerini göstermiyorlardı. İçlerinde Bastien Thierry'nin yardımcısı, taşralı bir soylu aileden gelme, aşırı sağcı Teğmen Alain Bucrene de la Tocnay vardı. O da 35 yaşında evli ve 2 çocuklu babasıydı. Çetenin en tehlikeli kişisi geniş omuzlu, 4 köşe çeneli, Cezayir'de bir zamanlar ziraat mühendisi olarak çalışmış, OAS'nin gözü dönüklerinden 39 yaşındaki Georges Watten'di. 2 yıl içinde OAS'nin en korkulu katillerinden biri olarak kendini göstermişti. Bacağındaki eski bir yara yüzünden ona topal diyorlardı. Genç kadın haberi verir vermez 12 adam servis merdiveninden aşağı koşup hepsi çalınmış ya da kiralanmış 6 arabanın beklediği yan yola çıktılar. Saat 8'e 5 vardı. Bastien Thierry suikast için uygun görülen yerleri bizzat inceleyip hangi açılardan ateş edilebileceğini, taşıtların muhtemel uzaklıkları ve hızlarıyla bunları durdurmak için gerekli ateş gücünü hesaplamakla uğraşmıştı günlerce. İncelediği yerde Petit Clamart'ın ana kavşağına giden dümdüz ve uzun bir yoldu, Liberasyon Caddesi. Yapılan plana göre usta nişancıları içine alan ilk grubun başkanın arabasına kavşağa varmadan aşağı yukarı 200 metre önce ateş açması gerekiyordu. Yolun kıyısında duran bir kamyonetin ardına gizlenip çok geniş açılan, kendilerine doğru gelen arabalara ateş açacak ve böylece isabet ettirme olanaklarını büyük ölçüde arttırmış olacaklardı. Bastien Thierry'nin hesaplarına göre 150 merminin en baştaki arabayı kamyonetin yanına varmadan bulması gerekiyordu. Başkanın diyesi hareketsiz bırakılınca ikinci bir OAS grubu yan yolların birinden fırlayıp refakat arabasını çok yakından tarayacaktı. Birkaç saniye başkanlık arabasındakileri yok etmeye yetecek, sonra iki grup kaçmalarını sağlamak için başka bir yolda bekletilen 3 arabaya koşacaktı. 13. adam olan Bastien Thierry de gözcülük yapacaktı. Saat 8'i 5 geçe bütün gruplar harekete hazırdı. Paris'e doğru tuzağın kurulduğu yerin 100 metre uzağındaki bir otobüs durağında Bastien Thierry elinde gazetesiyle bekliyordu. Gazetesini sallayarak kamyonetin yanında mevzilenmiş bulunan birinci grubun şefi Serge Bernier'e işaret verecekti. Emir hemen Bernier'in ayaklarının dibinde otlara yüzü koyun uzanmış yatan nişancılara iletilecekti. Bougrene de la Tocnay refakat arabasının yolunu kesmekle görevli taşıtı kullanacak, Topal Vaten de makinelisiyle yanında olacaktı. Petit Clamart yolu boyunca emniyet tetikleri açılırken Paris'in merkezindeki trafik sıkışıklığından sonunda kurtulan General de Gaulle'in kafilesi dış mahallelerin daha boş olan caddelerine ulaşıyordu. Ancak o zaman kafile hızlandı ve bu hız saatte 90 kilometreyi buldu. Kafile Petit Clamart'dan 3 kilometre önce Gabriel Péri Caddesi'nde yolun onarıldığı 200 metrelik bir yerde yavaşlamak ve hızını 20 kilometreye indirmek zorunda kaldı. Bastien Thierry ilk hatasını burada yaptı. Karargahı Medon'un dışındaydı. Ana yolun 2 kilometrelik bir bölümünü iki yanlı incelemişti. 5 haftadır onarım çalışmaları yapıldığı halde bunu fark etmemişti. Eğri büğrü yol, moloz yığınları ve iki yanı dolduran araçlar o gün Gabriel Péri Caddesi'ni tuzak kurmak için eşi bulunmaz bir yer haline sokuyordu. Francis Marot bütün engelleri aştıktan sonra saatine bir göz attı. Ardındaki yaşlı generalin öfkeli sabırsızlığını hissedip gaza bastı. İki motosikletli arabanın yanlarından geçip gitmesini beklediler ve kafilenin arkasında yer aldılar. De Gaulle ilerisinde öncülerin bulunmasına hoşlanmaz, her fırsatta bundan kurtulmanın yolunu arardı. Kafile bu düzende Petit Clamart'taki Division Leclerc Caddesi'ne girdi, saat 8'e 17 geçiyordu. 1500 metre ileride Bastien Thierry ikinci hatasının sonucunu görecekti. Ancak bu hataları ölüm hücresine atıldığında polislerden öğrenebilecekti. Ateşin açılacağı ana karar vermek üzere düşünürken bir takvime bakmış, 22 Ağustos günü alacakaranlığın 8.35 geçe çöktüğünü öğrenmişti. Bu da De Gaulle'lü her zamankinden geç bile kalsa ona yeterince zaman bırakıyordu. Aslında doğruydu düşündüğü, ancak baktığı 1961 yılının takvimiydi. 1962 yılının 22 Ağustos'unda alacakaranlık 8.10 geçe çöküyordu. Bu 25 dakikalık fark tarihin akışını değiştirecekti. 8'i 18 geçe Bastien Thierry Liberasyon Caddesi'ne saatte 110 km hızla kendisine doğru gelen kafiliyi seçti. Hemen gazetesini sallamaya koyuldu. Bernie'ye 100 metre kadar ötede yolun öbür kıyısında otobüs durağının yanındaki belli belirsiz karaltıya öfkeyle bakıyordu. Belli birine hitap etmeden "Yarbay gazetesini salladı" dedi yüksek sesle. Bu sözcükler ağzından çıkmıştı ki başkanlık arabasının basık burnunun son hızla otobüs durağına vardığını fark ediverdi. "Ateş!" diye bağırdı ayaklarının dibinde yatan adamlara. Kafile yanlarına vardığında görüş alanlarını saatte 110 kilometrelik bir hızla aşan hedefe ateş etmeye koyuldular. Arabada 12 kurşun izinin bulunması nişancıların ustalığını gösterir. Kurşunların çoğu diyesin arkasına saplandı. Arabada patlamayan lastikler bulunduğu halde kurşunların yardığı iki lastik öylesine indi ki bu hızla ilerleyen araba yolundan saptı ve kaymaya başladı. Francis Marrow işte o sıra başkanın hayatını kurtardı. Yabancılar lejyonunun eski askeri ve usta nişancı Varga lastikleri parçalarken diğerleri şarjörlerini uzaklaşan arabanın arkasına boşaltıyorlardı. Bir sürü mermi arabanın saç kaplamasını deldi. Bir kurşun arka camı patlatıp başkanın burnunun birkaç santim ötesinden geçti. Önde oturan albay de Boğazsoğlu dönüp kayınpederiyle kayınvalidesine "Eğilin!" diye haykırdı. Madame de Gaulle başını kocasının dizlerine yatırdı. General soğuk bir sesle "Gene ne var?" diye sordu ve arka camdan bakmak üzere geriye döndü. Marrow elleri arasında titreyen direksiyona sıkı sıkı yapıştı. Arabanın kaydığı yönde direksiyonu hafifçe çevirdi. Ayağında yavaş yavaş gazdan çekmeye başladı. Kısa süre bu dengesizliğin ardından Citroen ileri 2. OAS grubunun beklediği yan yola Liberasyon Caddesi'nin Boğaz Caddesi ile kesiştiği yere doğru fırladı. Marrow'un ardındaki refakat arabası bir tek kurşun bile yememiş ve yoluna devam etmişti. Yaklaşan otomobillerin hızı Boğaz Caddesi'nde motoru işleyen bir arabanın direksiyonunda bekleyen bu Grenadier'le Toklay'ın açık bir ses yapmasını gerektiriyordu. Ya ikinci arabanın yolunu kesecek, dolayısıyla da çarpışmanın etkisiyle ezilip intihar edecek ya da yarım saniye geç hareket edecekti. La Toklay ikinci yolu seçti. Başkanın kafilesine paralel olarak gitmek için yan yoldan ana yola çıktığında kendini başkanın diyesinin değil içinde Juder'le Komiser Ducre'nin bulunduğu arabanın yolunda buldu. Sağ kapıdan beline kadar fırlayan vaten makinelisini kırık camından de Gaulle'ün upuzun gölgesini seçildiği arabanın arkasına boşalttı. General öfkeyle "Bu salaklar niye ateş etmiyorlar?" diye sordu. Juder en fazla 3 metre uzaklıktaki OAS'nin katillerine nişan almaya çalışıyor ama şoför görüşünü engelliyordu. Ducre şoföre haykırarak başkanın arabasının ardından ayrılmamasını söyledi. 2 saniye sonra da OAS'ciler oldukları yerde kalmışlardı. La Toklay'ın arabasına çarpıp devrilmekten kıl payı kurtulan bir motosikletliyle öteki arkadaşı yan yoldan fırladılar, yol değiştirip hızlandılar. Kafile eksiksiz olarak hızla kavşağa vardı, kavşağa geçti ve Villa Kubla yönünde yoluna devam etti. Tuzağın kurulduğu yerde birbirlerine çatmakla zaman harcamayan OAS'nin adamları harekatta kullandıkları arabaları bırakıp kaçmaları için bekleyen 3 otomobile atladılar ve gitgide artan karanlıkta kayboldular. Ducre vericisiyle Villa Kubla'yı aramış ve olup bitenleri kısaca anlatmıştı. Kafile 10 dakika sonra Villa Kubla'ya vardığında General de Gaulle bir helikopterin kendisini beklediği piste kadar gitmekle diretti. Araba durur durmaz bir sürü subay ve memur çevresini aldı. Kapıları açıp hala olayın etkisinden kurtulamayan Madame de Gaulle'ün inmesine yardım ettiler. General de ceketinin yakalarındaki cam kırıklarını silkeleyip öbür kapıdan çıktı. Çevresindeki subayların heyecanlı sorularına kulak asmadan arabanın çevresini dolanıp karısının koluna girdi. "Gelin şekerim, bu Aseri'ye gidiyoruz." dedikten sonra orada bulunan havacılara dönerek o AS hakkındaki görüşünü lütfen açıkladı. "Bu herifler domuz gibi ateş ediyorlar." Sonra karısının helikoptere binmesine yardım etti ve yanına oturdu. Juder de yanına geçti ve havalandılar. Uçuş pistinde Francis Marrow sapsarı bir yüzde diyesinin direksiyonunda oturuyordu. Sağdaki iki lastik sonunda iyice inmiş ve araba madeni jantların üzerine oturmuştu. Ducre onu kısaca kutladı ve eğilip arabayı inceledi. Zorlu bir seri soruşturma kendisini bekliyordu. Bütün dünyadaki gazeteciler bu cinayet girişimiyle ilgili görüşler ileri sürüp kesin bir ipucuna rastlamadıklarından sütunlarında kişisel görüşlere yer verirlerken gizli servisler ve jandarma kuvvetlerinin desteğindeki ulusal güvenlik kuruluşu akıl almaz bir soruşturma açıyordu. Bu harekat Fransız polisinin kayıtlarında işine rastlanmayan olağanüstü boyutlarda bir insan avına dönüşecekti. Harekat dosyalarda şifreli adıyla Çakal olayı diye yer alır. Talih polise ilk kez 3 Eylül günü yardım etti. Polisin çalışmasına sık sık rastlandığı gibi basit bir kimlik kontrolü sırasındaydı. Paris-Marsilya yolu üzerinde Valence kasabası yakınlarında bir polis barikatı içinde 4 kişinin bulunduğu bir arabayı çevirdi. Kimlik kontrolü için daha önce yüzlerce yolcu durdurulmuştu. Ama bu kez arabadakilerden birinin üzerinde kimlik yoktu. Kimlik cüzdanını yitirdiğini söylüyordu. Bu adam ve arabadaki öteki 3 kişi sorguya çekilmek üzere Valence'a götürüldü. Valence'da öteki 3 kişinin 4. adamla ilgilerinin bulunmadığı yolda otostop yaparken görüp onu arabalarına aldıkları ortaya çıktı. 3 kişi salıverildi. 4.'ünün parmak izleri alındı ve soruşturma gerekçesiyle Paris'e gönderildi. Cevap 12 saat sonra Valence polisinin eline ulaştı. Parmak izleri 22 yaşında ve askeri polis çağrılan Yabancılar Lejyonu'ndan kaçma birine aitti. Ama verdiği ad gerçeğe uyuyordu. Pierre Denis Magat. Magat Lyon'daki Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası Taşra bölümüne gönderildi. Bir koridorda sorgusunu beklerken muhafızlardan biri şaka olsun diye kendisine sordu. Petit Clamart'dan ne haber? Magat kaderine boyun eğmiş gibi omuz silkti. Peki dedi, nedir öğrenmek istediğiniz? Bir sürü şaşkın polis ve kağıt üstüne kağıt dolduran stenografların önünde Magat her şeyi açıkladı. 8 saat süreyle konuştu. Konuşmasının sonunda Petit Clamart suikastine katılanların hepsinin adından başka komplonun hazırlanmasına ve gereken araç gerecin sağlanmasına ikinci derecede rol oynayan 9 kişiyi de açıklamıştı. Toplam 22 kişi ediyordu. Bu kez insan avı çok daha büyük boyutlarda başladı. Polisler kimi aradıklarını biliyorlardı artık. 14 Eylül günü 48 yaşında evli ve 2 çocuk babası binbaşı Robert Niot tutuklandı. Komplonun hazırlık döneminde görev alan başlıca kişilerden biri olduğundan şüpheleniliyordu. Şefinin adını vermeden Robert Niot hücresinde kendini astı. Ama Bastien Thierry'de 2 gün sonra tutuklanacaktı. Bugrene de la Tognaya 5 Eylül'de Magadan'ın konuşmaya başlamasına ancak 48 saat kadar sonra ele geçmişti. Bastien Thierry ile birlikte sadece ikisi hayatta olan 3 baş sorumlu yakalanmıştı. Geri kalan iş çok basitti. Bütün ötekiler de sonbahar ve kış aylarında teker teker tutuklandılar. Sonunda aramadan bir tek kişi kurtuldu ve şimdiye kadar da yakalanamadı. Georges Vatin kaçmayı başardı. Cezayir asıllı Fransızlar arasından çıkan öteki OHS liderlerinin çoğuyla birlikte İspanya'da yaşadığı sanılıyor. Soruşturma Bastien Thierry, Bugrene de la Tognaye ve öteki liderler hakkındaki dosyanın tamamlanması aralıkta sonuçlandı. Dava 1963 Ocak ayında başladı. Duruşmalar devam ederken OHS, De Gaulle hükümetine karşı yoğun bir saldırıya geçmek üzere güç topluyordu. Fransız gizli servisleri inatla kendilerini koruyorlardı. Güler yüzlü Paris hayatının incecik bir kültür ve uygarlık cilasının ardında çağımız tarihinin en amansız yeraltı savaşlarından biri sürüp gidiyordu. Fransız gizli servisleri dış belgeleme ve karşı casusluk servisi adıyla anılır. Bu adın kısaltılmışı SDECE'dir. Çalışmaları hem Fransa dışındaki casusluk hem de içteki karşı casusluk çalışmalarını içine alır. Aslında da fırsat çıktıkça her servis diğerinin görevine karışır. Bir numaralı servis haberleşmeyle görevlidir ve R harfleriyle anılan bölümlere ayrılır. Bu bölümlerden R1 haber alma ve analiz, R2 Doğu Avrupa, R3 Batı Avrupa, R4 Afrika, R5 Orta Doğu, R6 Uzak Doğu, R7 Amerika ve Batı Yüresi bölümleridir. 2 numaralı servis karşı casusluk örgütüdür. 3. ve 4. bölümler birleştirilmiş olup komünistlerin çalışmalarıyla ilgilenirler. 6. maliye, 7. de yönetme bölümleridir. 5 numaralı bölümün adı Eylem'dir. Bu bölüm OAS'ye karşı sürdürülen savaşın öncüsüydü. Leylaklar Kapısı yakınındaki Mortiler Bulvarı'nda sade görünüşlü bir dizi binada bulunan genel merkezden Eylem bölümünün çetin ceviz görevlilerinin tümü mücadeleye girdiler. Çoğu Korsikalı olan bu adamlar James Bond'un birer kopyasıydılar. Kendilerini gücün doruğuna ulaştıran yoğun idmanlardan sonra Satori kampının ayrı bir bölümünde eğitim görüyor, bilinen bütün yok etme yollarını öğreniyorlardı. Taşınabilir silahları kullanmada, kavgada, karate ve judoda uzman kesiliyorlardı. Telsizcilik, baltalama ve sabotaj, işkenceye başvurarak ya da başvurmadan sorguya çekme, yangın çıkarma ve adam öldürme kursları görüyorlardı. Bazıları sadece Fransızca biliyorlardı. Birkaç dil konuşanları dünyanın herhangi bir başkentinde rahatça iş görebilme olanaklarına sahip bulunuyorlardı. Görevleri başındayken gerektiğinde adam öldürme yetkisini de alan bu kişiler kendilerine verilen yetkiyi sık sık kullanırlardı.